Daniel kitabının 11. bölüm 21. ayetine geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu ayet ile zalimliği bilinen Suriye kralı Antiochus Epipanes'e geliyoruz. O 8. bölümde incelediğimiz küçük boynuzdur. 21. ayette şöyle diyor: yerine krallıkla onurlandırılmamış değersiz biri geçecek. Halk güvenlik içerisindeyken kurduğu düzenler sayesinde gelip krallığı ele geçirecek. Bu peygamberlik değerli dinleyicilerimiz, Selefkosların soyundan bir kral ile ilgilidir. Antiochus Epipanes. Birçok kutsal kitap uzmanı tarafından bu bölümün bu kral için bir referans olduğu düşünülmektedir. Peygamberlikler Antiochus Epipanes'e tümüyle uymaktadır. Bu aynı zamanda Mesih karşıtının bir benzeri, gelecek olan yasa tanımaz adamın gölgesidir. İkisinin durumu birbirine çok benzemektedir. Antiochus Epipanes İsa'dan önce 175'te tahta çıkmıştır. Kötülüklerinden ötürü zalim olarak tanınmıştır. Tahta elinde bir barış planıyla çıkmıştı. Mesih karşıtı da aynı şekilde başa geçecektir. Büyük sıkıntı 3,5 yıllık bir barış döneminden sonra başlayacaktır. Dünya 1000 yıllık döneme girdiğini düşünürken büyük sıkıntı dönemine girecektir. Antiochus yalancı ve ikiyüzlüydü. Bu tür kişilere dikkat edin. Rabbin işini yapanlar arasında bile onlara rastlayabilirsiniz. İmanlılar topluluğuna çok zararlar vermişlerdir. Bizim yalancılara ve dal kavuklara ihtiyacımız yoktur. Kürsüye çıkıp gerçekleri dile getirenlere muhtacız dostum. Kürsüye çıkıp Tanrı'nın sözünü doğru bir şekilde Tanrı'nın sözü olarak verenlere ihtiyacımız vardır. Maalesef böyle kişilerin sayısı da azalmaktadır. Ancak Tanrı'ya şükür yine de yeterince vardır. Çok güçlü orduları süpürüp yok edecek. Antlaşma önderi de yok edilecek. Onunla antlaşma yapıldıktan sonra hileye başvuracak. Az sayıda insanla gittikçe güçlenecek. Beklenmedik bir anda ilin zengin bölgelerine saldırıp babalarının, atalarının yapmadığı şeyleri yapacak. Adamlarına yağma ve çapul malı, servetler dağıtacak. Kalelere saldırmak için düzenler kuracak ama bu uzun sürmeyecek. Daniel 11-22-24 ayetler arası. Antlaşma önderi ya da ahit hükümdarı büyük bir olasılıkla tahta geçen Antiochus'un yöntemleriyle tahttan indirilip öldürülen başkahin Onios 3'tü. Gücünü ve cesaretini toplayarak büyük bir orduyla Güney Kralı'na karşı çıkacak. Güney Kralı da büyük ve çok güçlü bir orduyla savaşacak, ne var ki kurulan düzenler yüzünden ona karşı duramayacak. Sofrasından yiyenler Güney Kralı'nı yıkmaya çalışacaklar. Ordusu dağılacak, birçokları vurulup öldürülecek. Her iki kral da kötülük tasarlayacak. Aynı masada oturup birbirlerine yalan söyleyecekler. Ancak bu bir yarar sağlamayacak. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. Kuzey kralı büyük bir servetle ülkesine dönecek. Ama amacı kutsal antlaşmaya karşı gelmek olacak. Dilediğini yaptıktan sonra ülkesine dönecek. Daniel 11-25-28 ayetler arası. Bu ayetler Antiochus'un kampanyasını ve ona para ve saygınlık kazandıran Mısır kralına karşı elde ettiği zaferi tanımlamaktadır. Bu sofrada yalanlar söyleyecekler. Ayet onun güvenilmez bir yalancı olduğu gerçeğine göndermede bulunmaktadır. O günkü konferanslarda yine bugün olduğu gibi ülkeler bir araya gelip daha sonra anlamını yitirecek antlaşmalar yapmaktaydılar. Daniel 11-29-30. ayetler belirlenen zamanda dönüp yine güneye saldıracak. Ancak bu kez sonuç öncekinden farklı olacak. Ona karşı koymak için Kitim'den gelen gemiler cesaretini kıracak. Geri dönecek ve öfkeyle kutsal antlaşmaya karşı çıkacak. Kutsal antlaşmayı bırakanları yine kayıracak. Değerli dinleyicilerimiz, Antiochus Mısır'a ikinci bir sefer düzenlemişti. Ancak Roma'nın gemilerinden ötürü başarısız olmuştu. Kitim gemileri İsrail'le yaptığı antlaşmayı bozmuştu, ancak bazı Yahudiler de kendi halkını ele vermişti. Kutsal antlaşmayı bırakanlara saygı gösterecek diyor. Daniel 11 ayet 31. Askerleri gidip tapınakla kaleyi kirletecek, düzenli sunuları kaldırıp yıkıcı iğren şeyi koyacaklar. Antiyokos, İsa'dan önce 170'te Yeruşalim'e saldırmıştı ve o zaman 100.000'den fazla Yahudi ölmüştü. Yakılan takdimeyi tapınaktan çıkartmış, sunakta domuzun kanını tahkime olarak sunmuş ve Tanrı'nın tapınağında tapınılsın diye Jüpiter'in bir heykelini dikmişti. Bu harap edici, mekruh, yıkıcı, iğrenç şey idi. Ancak bu Rab İsa Mesih'in, değerli dostum, sözünü ettiği harap edici ya da yıkıcı değildi. Onun, yani İsa Mesih'in sözünü ettiği gelecekte olacaktır. Mesih karşıtı tarafından yapılacaktır. Antiyokos kutsal yere Jüpiter'in heykelini koymuştu. Mesih karşıtı ise büyük bir olasılıkla kendi heykelini koyacaktır. 32. ayet. Kuzey kralı antlaşmayı bozanları yaltaklanarak ayartacak ama Tanrısını tanıyan halk var gücüyle ona karşı duracak. İşte İsrail'de Yahudi rolünü oynayan kişiler vardı. Ancak Tanrı'yı bilen ve yiğitlikler edenler de vardı. Tanrı o dönemde Makabe ailesini ortaya çıkardı. İsa'dan önce 166'da rahip Mattias sövgülere karşı geldi. Aileye çekiç anlamına gelen Makabe adı verildi. Adları kutsal yazılarda geçmese de onların o dönemde Tanrı tarafından kullanılan kişiler olduğuna inanıyorum. Daniel 11 ayet 33-34. Halkın arasındaki bilge kişiler birçoklarını eğitecekler. Ama bir süre bu kişiler ya kılıçla öldürülecek, yakılacak, tutsak edilecek ya da mallarından edilecekler. Yenilgiye uğrayınca biraz yardım görecekler. İçtenlikten uzak birçok kişi onlardan yana geçecek. Bu dönem iki antlaşmanın arasına denk gelir ve acılar destanıdır. O dönemde Tanrı'ya cesaretle ve imanla hizmet eden Gideon, Davut, İlya, Yeremye ve Daniel gibi kişiler vardı. Bu dönemi fazla bilmeyenler 1 ve 2. Makabeler diye bilinen kitapları ve Yosefos'un yazılarına başvurabilirler. Daniel 11 ayet 35. Bilgelerden kimisi tökezleyecek öyle ki son gelinceye dek arınıp temizlenebilsin, lekesiz duruma gelebilsinler. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. Sonun vakti peygamberlikte Antiyokos Epipanes'ten Mesih karşıtına sıçramayı gösterir. Şimdi o günün tarihinden geleceğe geçiyoruz. Daniel bu peygamberliği verdiğinde her şey gelecekle ilgiliydi ancak artık bir bölüm tarih olmuştur. Kalan ise gelecekte olacaktır. Daniel 11 ayet 36. Kral dilediği gibi davranacak. Kendini bütün tanrılardan daha büyük, daha yüce gösterecek. Tanrıların tanrısına karşı duyulmamış sözler söyleyecek. Tanrının öfkesi tamamlanıncaya kadar başarılı olacak çünkü tasarlanan yerine gelecektir. Bu noktada değerli dinleyicilerimiz, tarih bitmekte ve peygamberlik başlamaktadır. Metin kötü birinden kötü bir karaktere geçmekte ve ölçülmemiş bir zaman köprüsünden yoluna devam etmektedir. Antiyokos Epipanes kesinlikle kötü biriydi ancak 36-39 ayetlerinde tanımlanan kralın gerisinde kalıyordu. Antiyokos Mesih karşıtının bir gölgesi, imasıydı ve bana göre bu ayetler Mesih karşıtının eski Yunan İmparatorluğu'nun topraklarından çıkacağına işaret etmektedir. Burada söz edilen ve diğer uluslardan olup Roma İmparatorluğu'ndan çıkacak politik bir Mesih karşıtı olacaktır. Ayrıca İsrail'den çıkacak ve Mesih'i taklit edecek olan bir dinsel Mesih karşıtı olacaktır. O kuzu kılığına girmiş bir kurt, bir canavar olacaktır. Kutsal yazılarda Mesih karşıtına birçok adlar vermiştir. Bir yorumcu tarafından Mesih karşıtına uygulanabilecek bir ad listesi verilmektedir. Kanlı ve hilekar adam, kötü adam, topraktan olan insan, zorba, düşman, düşman ülkelerin başı, zorba, Aşurlu, Babil kralı. Parlak yıldız, kazık, kötülerin kolu, İsrail beyi kötü adam, küçük boynuz, gelecek hükümdar, Hor görülmüş adam, kral, değersiz çoban, yasa tanımaz adam, Mesih karşıtı, dipsiz derinliklerin meleği ve canavar. Şunlar da eklenebilir. Kendi adına gelen sert yüzlü kral, yıkıcı iğrenç şey, harap eden biri. Kral dilediğine göre yapacak. Değerli dostum, Mesih karşıtı kendi başına buyruktur. Bu, şu sözleri söyleyen Rabbisa Mesih'e ne kadar zıttır. Ben kendime hiçbir şey yapmam. İşittiğim gibi yargılarım. Benim yargılayışım doğrudur çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin, babanın isteğini ararım. Kendisini yükseltecek küçük boynuz, 7. bölümde Mesih karşıtına verilen ad, büyük boynuz olmaya çalışıyor. Yine Rab İsa'nın durumuna çok ters bir durumdur bu. Pavlos şöyle yazmıştır. Birinizin öbürüne karşı düşüncesi Mesih İsa'nın düşüncesine benzer olsun. Mesih, Tanrı özdeşliğinde olmakla birlikte Tanrı'ya eşit olmayı zorla elde edilmiş bir hak saymadı. Tam tersine kendine özgü yücelikten soyunarak uşak özdeşliğini aldı. İnsan eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi. Kendini alçaltarak söz dinlerlik yolunda ölüme kadar yürüdü, hem de haç ölümüne. Filipililer 2. bölümde okuyoruz bunu. Kendini her ilahtan büyük edecek. 2. Selanikliler 2.4'te Pavlos Mesih karşıtı ile ilgili olarak şunu yazar. Tanrı adıyla anılan ya da tapınılan her ne varsa tümüne direnip büyüklenen kişidir bu. Öyle ki Tanrı'nın tapınağına kurulacak. Tanrı olduğunu ileri sürecek. Vahiy kitabı 13.8'de de şöyle der. Yeryüzünde yaşayanların tümü kendisine tapacaklar. Bunlar boğazlanan kuzunun yaşam kitabında dünyanın kuruluşundan bu yana adı yazılmamış olanlardır. Tanrı'ya baş kaldırı çok kötü bir şeydir ve hümanizmin ulaştığı son nokta dilediğini yapan kralda görülebilir. Bu kral eski doğamızda da bulunan bu baş kaldırıya tipik bir örnektir. Bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünce Tanrı'ya düşmanlıktır. Çünkü Tanrı'nın yasasına boyun eğemez de. Bedenin gereksiz isteklerine uyanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler diyor Elçi Pavlos Romalılar 8. bölümde. Benliğe dayanan düşünce Mesih karşıtına yönelecektir. İnsanlar kendi liderlerini seçerken ne tür kişiler seçerler? Kendileri gibi olanları seçerler değerli dostum ve bu nedenle de dünyada bugün üzgün liderler başa geçmiş durumdadır. Dünyadaki liderler korkutucudurlar ve bunlar bizim seçtiğimiz kişilerdir. Tanrı burada Daniel'de dünyanın başına basit liderler getireceğini belirtiyor. Gazap ya da öfke doluncaya kadar işi iyi gidecek. Kral ilkin kısa bir süre için başarılı olacaktır. Tanrı Daniel'in 70. haftasının ikinci yarısında buna izin verecektir. Daniel 11 ayet 37 şöyle diyor. Kral hiçbir tanrıya, atalarının ilahlarına da kadınların bağlandığına da ilgi göstermeyecek. Kendisini hepsinden üstün görecek. Kral atalarının ilahlarına. Burada Mesih karşıtının İsrailli olduğu çıkartılabilir. Ancak burada göndermede bulunan kişi Protestan, Katolik ya da inançsız birisi de olabilir. Kökeni ne olursa olsun babalarının ilahına saygı göstermeyecektir. Tarihte bunun örneklerini görüyoruz. Örneğin bir zamanlar Amerikan Ateizmi Geliştirme Derneği'nin başkanı olan Smith bir Metodist Kilisesi rahibinin oğluydu. Stalin de eskiden teoloji eğitimi almıştı. Daha önce de belirttiğim gibi bu görev için iki kişiye gerek vardır ve bunlara Vahiy kitabının 13. bölümünde değinilmiştir. Birincisi Roma İmparatorluğundan ve muhtemelen de Yunanistan'dan gelen bir politik liderdir. Onun İsrailli olması gerekmez. İkinci canavar Mesih'i taklit eden dinsel bir liderdir ve sanıyorum ki o İsrailli olacaktır. Ne de kadınların özlediğine diyor. Bu İbrani kadınların Mesih'in annesi olma isteğine işaret etmektedir. Rabbisa Mesih yalnızca tümüyle reddedilmeyecek, düşmana dönüşecektir. Mesih karşıtı Tanrı'ya ve Mesih'e karşı bir ayaklanma başlatacaktır. Mezmur 2. bölüm 2-3'te bu şöyle açıklanır. dünyanın kralları kalkıyor ve hükümdarlar Rabbe karşı ve Mesih'ine karşı birbiriyle öğütleşiyor. Onların bağlarını koparalım ve iplerini kendimizden atalım diyorlar. Hiçbir ilaha saygı göstermeyecek, kendine tapılmasını isteyecek ve diğer dinlere ve tapınma biçimlere karşı çıkacaktır. O yalnızca ekumenik harekete bağlı biri değil, o hareketin kendisidir. Bir dünya için bir din sloganı kullanır ve kendisi o dindir. Kendisini hepsinden büyük edecek. Bu da kralın kendi isteklerini yapmasının son noktasıdır. Tüm arzusu kendisini yüceltmektir. Büyük sıkıntı döneminin son günlerinin korkutucu yanı şudur. İlk canavarın benzerine soluk vermesi için kendisine yetki verildi. Öyle ki canavarın benzeri konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi ölüme çarptırabilsin. Bunun yanı sıra ikinci canavar büyük, küçük, varlıklı, varlıksız, özgür, uşak herkesin sağ eline ve alnına nişan koymasını zorunlu tutuyor. Öyle ki kendisinde nişan, yani canavarın adı ya da adının sayısı bulunmayan ne bir şey satın alabilsin ne de bir şey satabilsin. Bunu Vahiy 13. bölümde okuyoruz. Canavarın işareti olmadan yemek yiyemeyecek, uçak ya da tren bileti alamayacaksınız. Bu diktatörlük öç ile dolu olacaktır. Bu ilahların yerine kaleler ilahını yüceltecek, atalarının tanımadığı bu ilaha altın, gümüş, değerli taşlar, pahalı armağanlar sunup onu onurlandıracak. Daniel 11 ayet 38. Kaleler ilahı, buna bazen güçler ilahı da denir. Bazılarının dediği gibi değişik güçleri yüceltip tanrılaştıran bir zamanda yaşadığımız doğrudur. Ancak Daniel'in burada belirttiği bu değildir. Bir yorumcu şöyle diyordu: putperestlik mitolojisinden de bildiğimiz gibi Kibele ve Diana çok katlı taçlarla simgelenirler ki bu da küçük kuleler ve siperlerle güçlendirilmeyi anlatır. Siz de bu heykellerin kat kat yapılmış taçlarını görmüşsünüzdür. Bu şekilde bu dünyanın krallıkları simgelenmiştir dostum. Mesih karşıtı da dünyanın krallıklarını simgeleyen Hisarların tanrısını onurlandıracaktır. Bu kimdir? Mesih'e bu dünyanın krallıklarını sunan şeytandı ve Rab onu reddetti. Anlaşıldığına göre şeytanın böyle bir şey sunmaya hakkı vardı. Mesih karşıtı bu sunuyu kabul edip dünya diktatörü olacaktır. 2. Selanikler 2:4 ve Vahiy 13:4'ten anladığımız gibi Mesih karşıtı tapınmayı kabul edecek ve şeytana tapan dünyayı yönlendirecektir. Dünyanın tüm krallıkları onun yönetimine girecek ve ilk gerçek dünya diktatörlüğü kurulmuş olacaktır. Daniel 11 ayet 39 şöyle diyor: bu yabancı ilahın yardımıyla en güçlü kalelere saldıracak. Onu kabul edenleri alabildiğine onurlandıracak. Onları birçoklarının başına önder atayacak, ülkeyi ödül olarak onlar arasında bölüştürecek. Bu saat şeytanın saati olacaktır. Zamanın kısa olduğunu bilerek elinden geleni yapacaktır. Öyleyse ey gökler ve orada yaşayan sizler mutlu olun. Yeryüzünün de denizlerin de vay başına. Çünkü iblis vaktinin kısıtlı olduğunu bilerek azgın öfkeyle size geldi. Vahiy 12:12'de böyle okuyoruz. Mesih karşıtı her işe yarayan bir alet gibi şeytanın tüm isteklerini yerine getirecektir. Birçok kişiyi yönetecek, istediğini istediğine verecektir. O son dünya diktatörü dilediğine göre yapan kraldır. Daniel 11 ayet 40. Son gelince güney kralı kuzey kralıyla savaşa girişecek. Kuzey kralı savaş arabalarıyla, atlılarla, birçok gemilerle saldıracak. Her şeyi süpürüp götüren sel gibi taşarak birçok ülkeden geçecek. Söz konusu olan sonun vaktidir. Vaktin sonu değil. O son Daniel'in bu bölüm boyunca kafasında olan sondu. Rab İsa'nın büyük sıkıntı dediği İsrail ulusunun son günleridir. Güney kralı Mısır'daki krallardan biriydi ancak kim olduğunu bilemiyoruz. Aslında Mısır'ın uzun yıllar boyunca kendi içinden çıkmış bir kralı olmadı. Tanrı bu ulusun başına değersiz bir kral getirmekle iyetti, ancak sonun vaktinde ortaya çıkacak olan bu kral büyük olasılıkla daha önce hiçbir Mısır kralının yapamadığı biçimde tüm Afrika'yı birleştirecek ve Mesih karşıtına kafa tutacaktır. Kuzey kralının kim olduğunu saptamak daha kolaydır. O Selefkos hanedenliğinin yerini almaktadır ve kanımca Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde sözü edilen ve kuzeyden gelen biridir. Kuzeyin kralının Rusya olduğunu söyleyenler vardır ve buna göre Rusya büyük bir savaş olan Armageddon'un kampanyasını başlatacaktır. Daha işin başında Tanrı bu ulusu yargılayacak ve Kuzey Kralını saf dışı bırakıp etkisiz hale getirecektir. Güzel ülkeye de girecek, birçok ülke yenilgiye uğrayacak. Ancak Edom, Moab ve Ammon önderleri onun elinden kurtulacak. Daniel 11 ayet 41. Kuzey ülkesinin Filistin'e girişi büyük sıkıntı döneminin sıkıntılarını tetikleyecektir. Mesih karşıtı güzel diyara girince Edom, Moab ve Ammon ile sorunlar yaşayacaktır. Burası İsmail'in çocukları olan Arapların yaşadığı yerdir. En azından bir süre onlarla sorun yaşayacaktır. 42. ayet. Öbür ülkelere de saldıracak, Mısır bile elinden kurtulamayacak. Mısır ve Güney Kralı da Mesih karşıtına teslim olacaktır. 43. ayet. Altına, gümüşe, hazinelere, Mısır'ın bütün değerli eşyalarını el koyacak. Luvlularla kuşlular onun ardınca yürüyecekler. O bölgenin zenginliğini kontrol altına alacaktır. Tüm borsaları kontrol eder hale gelecektir. Libya ve Etiyopya da onun hükmüne girecek ve o Afrika'yı yönetecektir. Daniel 11 ayet 44. Ne var ki doğudan ve kuzeyden gelen haberler onu ürkütecek. Birçoklarını yıkıp yok etmek için büyük öfkeyle yola çıkacak. Doğudan gelen haberler ile doğudaki güç kastedilmektedir. Oradan büyük bir ordu Armageddon savaşına doğru ilerleyecek ve dünya kralı bu durumda sıkıntıya düşecektir. O dönemde dünya için bir umut olmayacak ve Tanrı'nın halkı için de Tanrı'dan başka umut kalmamış olacaktır. Daniel 11 ayet 45. Denizle güzel kutsal dağ arasında saray çadırlarını kuracak. Yine de yaşamı son bulacak ve ona yardım eden olmayacak. Buradaki deniz Akdeniz güzel kutsal dağda Yeruşalim'dir. Başka deyişle Mesih karşıtı savaş karargahını Akdeniz ile Yeruşalim arasında bir yere kuracaktır. Ancak oradan idare etmek yerine Rab İsa Mesih'in dönüşüyle harap olacaktır. Kötülük egemen olmuş olacak ve ancak krallığını kurmaya gelen İsa Mesih sayesinde kurtuluş mümkün olacaktır değerli dinleyicilerimiz.